Sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Karşımda ise Ömer var. Ömer, danışmanlık geçmişi olan, Türkiye'de gerçekten hepimizin çok iyi bildiği bir fonda CFO'luk geçmişi olan, sonra da neredeyse 10 senedir Londra'da yaşıyor ve kendi işini yapıyor. Bir finansal danışmanlık şirketi, Fellows isimli. Kendisiyle çok yakın zamanda tanışma fırsatı buldum. Ve tabii ki Türkiye ekonomisinde yüzmeye çalışan bir girişimci olarak da birkaç soru sordum. Hakikaten bana çok yardımcı olduğu için de kendisine İstanbul'da yakalamışken rica ettim. Dedim ki sana birkaç sorum var. Türkiye'de bütün girişimci arkadaşlarımla paylaşmak istiyorum. Özellikle enflasyon konusunda ve nasıl başa çıkacağımız konusunda. Cevaplarsan, bize anlatırsan çok sevinirim dedim. Beni kırmadı. Hoş evet, geldin evet. Abi.
Hoş bulduk abi.
Ne haber? Vallahi çok iyi. Stüdyomuzda da ilk defa böyle bu açımızı deniyoruz.
Yani ilk kez...
Arkadaşlar, herkese merhaba. Yepyeni bir formatla karşınızdayız. Karşımda ise Ömer var. Ömer, danışmanlık geçmişi olan, Türkiye'de gerçekten hepimizin çok iyi bildiği bir fonda CFO'luk geçmişi olan, sonra da neredeyse 10 senedir Londra'da yaşıyor ve kendi işini yapıyor. Bir finansal danışmanlık şirketi, Fellows isimli. Kendisiyle çok Türkiye'nin ekonomik manzarasını ve o gitgelli manzarasını düşündüğümüzde şu an bana bir özetleyebilir misin? Neler oluyor Türkiye ekonomisinde? Tabii tabii.
Bence en önemli konumuz enflasyon. Yani %65 enflasyon var ve teknoloji şirketleri de aslında şu anda Covid sonrası biz bu enflasyonla nasıl mücadele ederiz diye aslında bir sürü strateji geliştiriyorlar. En büyük sıkıntımız bence bu mücadeleyi nasıl yapacağız Türkiye'de?
Evet. Asıl işimizden, asıl operasyonumuzdan inanılmaz vakit ayırarak ana işimiz haline gelmiş durumda.
Yani evet, zaten bir işin stratejik kısmı ve finans kısmı senin yan işin olmamalı sevgili Umut.
Evet.
Ama tabii ki en az satış dikeyi kadar işin finans ve strateji dikeyinde önemli aslında. Bu ya tarz benim, durumlarda anlıyorsun.
Ya yan işim şey muhabbetin şımarıklık yapmak istemiyorum ama yan işim olmamalı. Buna %100 katılıyorum ama bu kadar, yani başka bir ülkede olsam bu kadar önemseyeceğim bir şey.
Bu kadar önemseyeceğim bir şey bence evet.
Ha tamam, sen öyle diyorsan öyledir.
Sadece sana daha önce söylemiştim. Daha farklı coğrafyada doğan insanların daha farklı dertleri oluyor. Bizim coğrafyamızda doğan ve gelişen insanların girişimci olduktan sonra daha büyük dertleri oluyor. Evet. Dertler büyük, dertler aynı diyelim. Sadece ebatları farklı.
Ebatları farklı. Peki işte Merkez Bankası diyor ki bu iki sene daha bu iş böyle devam edecek arkadaşlar.
Öyle görünüyor evet.
Ve enflasyonist ortam bizim için devam ediyor olacak. Burada girişimcilerin neler bekliyor ve neler yapmalıyız? Böyle çok küçük bir özet rica edeceğim senden. Sonra ayrıntılı sorularıma geliyorum.
Neler bekliyor derken aslında bir meydan okuma bekliyor girişimcileri. Gerçekten meydan okuyorsun. Çünkü iki sene Covid vardı zaten. Onun üstünde de bir post-Covid sendromu yaşıyoruz. Yani işte o kadar para basıldı. Şimdi o para nasıl buhar olup gidecek sorusunu soruyoruz hepimiz. İki sene, üç sene daha bir enflasyonist ortam Türkiye'de ve dünyada bulutlu bir şekilde etrafımıza gezinecek. Tepemize gezinecek. Ama Türkiye'de bunun daha fazla hissedildiği için şu andaki en büyük derdimiz ya bu kadar yüksek IQ'lu teknoloji dikeyinde çalışan insan kaynağını nasıl yöneteceğiz? Bence en büyük sorun
bu
zaten.
Abi yaşa be. Direkt soruma geldi bu arada. Evet. Çok çok iyi oldu. Çünkü şu an bütün girişimci arkadaşlarım ve bütün büyük teknoloji şirketleri bu az önce bahsettiğin yüksek IQ'lu kalifiye yetenekleri ellerinde tutmak için enflasyona oranla, enflasyona ezilmeyecek şekilde, ben astronomik fiyatlar demek istiyorum ama buna olması gerekenler diyelim, çok agresif fiyat maaş uygulamaları oluyor. Bu ne kadar sürdürülebilir bir şey? Yani bu iyi bir taktik mi? En başta bunu çok merak ediyorum. Yani...
Ya şöyle bir taktik sevgili Umut. Şimdi Türkiye'de bir enflasyon açıklanıyor TÜİK. İşte 2023 %64.83'tü. 65'e roundup edelim. 65'e yuvarlayalım. ENAK diye alternatif, işte enflasyon hesabı yapan alternatif bir kurum var. Dolar artışı var. Şimdi bakıyor teknik personel. Ya TÜİK 65 açıkladı. ENAK 110 açıkladı. Dolar oradan buraya gitti. O zaman aslında girişimci de bunun paçal bir hesabını yapıp bir zam yapmak durumunda. Aksi durumda zaten bu girişimci bu zammı yapmasa o teknik personel yurt dışında yaşayabiliyor mu? Hızlıca yaşayabiliyor. Yurt dışında çalışabiliyor mu? Çalışabiliyor.
Evet. Çoğu evet.
Evet, çoğu evet. Herhangi bir yerde işsiz kalma ihtimali var mı? Bence çok yok. Zaten çok iyi fonların, çok iyi yatırımları var Türkiye'de. Ve bunlar gerçekten çok güzel de para da harcıyorlar. İyisen ve kalifiysen zaten iş buluyorsun. Ama senin de çok güzel bir işin var. Bu işin devam ettirmen lazım. O zaman ne yapacaksın? 3 aşağı 5 yukarı piyasada teknik personeline çok iyi paralar veren şirketlerin hizalanması gibi sen de kendini böyle hizalayacaksın. Ve bu astronomikse, yani bu da çok görece bir şey Umut. Yani işte şimdi Acıbadem'deyiz, çıkalım bir yerde yemek yiyelim, bambaşka bir astronomik fiyat ödeyebiliriz yemeğe.
Evet.
Yani burada TÜİK'in açıkladığı enflasyon %65 ama sen burada yaşayarak günlük harcamalarındaki enflasyon etkisini ne kadar hissediyorsun kendi cebinde?
Ben oldukça hissettiğimi düşünüyorum. Oldukça
hissediyorsan o zaman çalıştığın insanın da oldukça hissetmesi çok normal değil mi?
%100 zaten bence sorun şurada. Bütün girişimci arkadaşlarım ve ben zaten bütün ekip arkadaşlarımız için daha iyisini istedim. Ve bu inanılmaz enflasyonist ortamda ezilmemek istiyoruz. Elbette. Fakat durum öyle bir yere geldi ki karşılayamayacak bir yere geliyor evet. Şirketler olarak. Aslında tam bahsettiğim buydu. Hani karşılamaya çalıştım.
Meydan okuma derken tam da bunu kastediyorum.
Bunun sonu nerede? Ben bunu nasıl sürdüreceğim?
Ben
batacağım demek oluyor bu.
Tabii yani şöyle oluyor. Birincisi senin maliyetlerini zaten %60'ı, %70'i neyse en az o kadarı diyelim. %60'ı diyelim en azı. İnsan kaynağından kaynaklı. Tabii. Ve bu insan kaynağı Türkiye'nin en iyi insan kaynakları grubuna giriyor. Hı-hı. Doğru muyum? Hı-hı. Peki geri kalan maliyetlerinin %40'ının ne kadarı döviz girdili? Belki %50'si çünkü pazarlama harcamaları yapıyorsun. İşte teknolojik altyapılarını kullanıyorsun. Bütün ürünlerinin ya da bütün servisinin arayüzlerini yurt dışından sağlıyorsun. Yazılım anlamında söylüyorum. O zaman zaten dolara ve yüksek enflasyona birleştirdiğin bir gelir tablom var. İşin gider tarafından bahsediyorum. O zaman elin kolun aslında biraz bağlı maalesef ve çok iyilerin sadece hayatta kaldığı bir düzlemden bahsediyoruz.
Peki ben bunu mesela paçalda bir enflasyon oranı düşünüp mü tüm ekip arkadaşlarıma ve bu maaş zammını uygulamalıyım yoksa dolar indeksli düşünüp kafamda
dolar da çok artmadı ki baktığında. Zaten sıkıntı bu zaten değil mi? Yani 2023 yılındaki dolar artışı istenilen seviyede olmadı bence. Biraz kısa kaldı.
Aynen.
Ama enflasyon çok arttı. Bu sefer yani ben de dolar maaş vereyim desen çalışanına. Sana şunu diyebilir ki abi ben dolar şu kadar arttı ama enflasyon bu kadar arttı diyebilir.
Yani aslında yine TL'yi tercih edebilir.
Yine TL'yi tercih edebilir. O yüzden dedim yani Enağ'ın, TÜİ'nin işte Enak olmaz da başka bir platform olur. Bütün bunları alt alta toplayıp ya bu insanlar ne anlatıyor ve gerçekten ben çalışanı nasıl mutlu edebilir mi? Sorman lazım ama çok zor bir soru bu. Yani ne verirsen ver mutlu olmayan da bir kesim var bu arada.
Elbette tabii bu bütün herkesin case'i kendine göre.
Evet.
Mesela ben şunu düşünüyorum. Ben 10 kişilik bir ekibim. Çok büyüme hırsı olan, büyüme iştahı olan bir şirketim var. Fakat benim için büyümek demek özellikle benim gibi daha çok ürün değil de servis işi yapanlar için insan büyümesi demek.
Doğru.
Fakat ben ekip arkadaşı alamam şu an.
Alamaz.
Çünkü diyelim ki müşteri sayım da aynı şekilde devam ediyor. Proje sayım da aynı şekilde devam ediyor. Fakat bu yine önümüzdeki sene bana enflasyonun üstünde bir kar getirmeyecek demek. Bunları öyle eklemezsem.
Bunu da çok üstten konuşmamak lazım ama şuna bakmak lazım. Gerçekten ne kadar gerçekçi, ayakları yere basan bir projeksiyonun var. Tabii ki bir girişim iddialı bir iş planı yapmazsa oksimorondur yani. İddiasız iş planı mı olur girişim için? Ama gerçekten bunun da altyapısını çok doğru kurma, bununla ilgili de çok sıkı takip etmen lazım. Yani ben sene başında yaptım, tamam ya 10 milyon hedefim var. Tamam da senenin yarısı gelmiş ve sen bu hedefin neresindesin diye bakmaman lazım. Aylık olarak bunu devam ettirmen, üstüne koyman, kafa yorman gerekiyor. Evet sen bu zammı yapıyorsun ki o zammı projekte ediyorsun. O zaman o zammı karşılayabilecek kaç tane müşteri içeri alman lazım? Ya da mevcut işlerini ne kadardan satman lazım? Çünkü o enflasyon kadar etkisini koyamayabilirsin adam gün sattığında. Bütün bunları alt alta koyduğun zaman bu sefer ürünü, pazarı, birçok şeyi aslında yeniden elden geçirmen, kafa yorman, bununla ilgili çıkarımlarda bulunman gerekir.
Ben peki aynı oranda sattığım ürünün fiyatını arttırabiliyor muyum?
Arttıramaz.
Haydi bakalım dilemma. Yani ben
yani %120 zam yaptığın çalışanın karşısında %50, %60 zam yapamadığın bir müşteri varsa o zaman ne yapacağım diyorsun. Bir, çapraz satış yapabiliyor musun? İki, gerçekten retention'ın, bunun Türkçesine bakmak lazım ama yani 1 dolara bu sene sattım, seneye o 1 doların üstüne ne kadar üstüne koyabildim, devamlılığı ne kadar, buna bakmamız lazım. Ve o gerçekten artıyor mu artmıyor mu? Ve müşteri gerçekten gerçek müşterim. Yani 12 aylık bir üyelikle sana üye oldu ama ürününü kullanmıyorsa zaten o müşteri düşecek. Sen bu durumda, enflasyonist durumda bir adama x dolar yansıtıyorsan şunu hesaplaman lazım. Ya o müşteri bu doların karşılığında ne kadarlık bir maliyet kısıtlamasına gidiyor aslında. Katma değeri ne? Ürünün katma değeri ne? Ürünün katma değeri çok iyiyse zaten o zammı yapabilirsin. Ama tabii ki %120 yapamazsın. %60 yapıyorsan, %50 yapıyorsan, sözleşmende ne yazıyorsa onu yaptın diyelim. O zaman da şunu düşünmemiz lazım. Yeni müşteri koyabiliyor musun? Mevcut müşterileri bir tık üste çıkartabiliyor musun? Ve Çapraz satışlarla da X lira aldığın müşteriden, X dolar aldığın müşteriden 2X dolar alabiliyor musun?
Şu anki layoff'ların, işten çıkarılmaların da ana sebebi aslında bu çapraz satışları vesaire. Aslında sen daha fazla girdi sağlayamıyorsan içeriye.
Şu İngiliz upsell, cross-sell yapamıyorsun.
Aynen öyle.
Bunun karşılığında maliyetlerini kurtarmıyor. O zaman işten çıkartıyorsun.
O yüzden işten çıkartmak zorunda kalıyorsun.
Ya da verimliliğe çok dikkat etmiyordun abi. Hı hı. Yani çok para bolken çok verimliliğe dikkat etmiyorsun. Aynen. Değil mi? Yani çok paran varken nasıl yediğin işten çok dikkat etmiyorsan, makroekonomik dünyada da çok verimli olmasan da abi zaten yatırım alıyorum ve çok keyifli bir dünyamız var. Şimdi dengeyi bozmayalım der birçok girişimci. Hı hı. O zaman da aslında çıkartmıyorsun işten.
Evet, işte bir de bazen çok örneğiyle karşılaşıyoruz. Sen çok daha uzun zamandır ekosistemdesin. Daha fazla karşılaşmışsındır. Para kazanıyorum yani, fatura kesiyorum ama aslında her geçen ay batmaya bir adım daha yaklaşıyorum. Aslında bu finansal projeksiyonumu iyi tutmadığım için. Buna da çok karşılaşıyoruz. Bazen para bol demek veya para akışı oluyor demek, sen sağlıklı bir şirkete sahipsin demek de olmuyor.
Değilsin tabii ki. O biri nakit yönetimi, biri tamamen bilanço yönetimi. Yani burada ben her zaman şunu söylüyorum. Birim ekonomiyi nasıl yönetiyorsun? Hı hı. Bir birim ekonomiyi nasıl yönetiyorsun? Yani bu bir satışın üstünden değerlendirebiliriz. Bunu bir user üstünden, bir kullanıcı üstünden değerlendirebiliriz. Ne kadarı toplam maliyetin, ne kadarı değişken, ne kadarı sabit, ne kadarı teknoloji R&D dediğimiz araştırma geliştirme. Biraz buna bakmak lazım. Yani bunu anlaman lazım. O zaman sen ölçeklendirmeyi kafanda doğru kurduğun zaman, aa bak bu iş buraya gidiyor diyebilirsin. Ama fatura kesmek hiçbir şey ifade etmiyor bana bu arada.
Öyle mi?
Tabii ki öyle.
Ha, okay, tamam.
Ya çünkü o gerçekten o dönemin gelir mi? Hı-hı. O peşin bir gelir mi? Evet, nakit olarak sana girdisi olabilir ama yani toplam baktığında o gelir gerçekten gelir mi değil mi? Bunu, hı-hı, test etmek lazım.
Peki ben mesela şeyi merak ediyorum. Gelir bazında gerçekten büyüyüp büyümediğimi nasıl ölçeceğimi merak ediyorum. Çünkü enflasyonist bir ortamda ben her çeyrek belki sattığım ürünün fiyatını güncelliyorum. Hı-hı. Her çeyrek belki arkadaşlarıma, iş arkadaşlarıma bir iyileştirme yapıyorum zam dışında vesaire. Ve benim Excel'im diyeyim işte, baktığım her o panel neyse hep bir sanki artış gibi gözüküyor. Yani TL bazında ben geçen sene oraya oranla %250 büyümüşüm.
Çok güzel. %250 büyüdüysen bundan 65 ödüş, %100 küsür büyüdüğünün ortaya çıkıyor.
Sadece tam onu soracaktım. Yani ben bunu enflasyon oranından, o oranını çıkarsam büyüme oranından.
Tabii ki net büyümen ortaya çıkar.
Ha, bu mantıklı bir şey mi?
Okay. Bu da şimdi, evet tabii ki mantıklı. Çünkü TÜİ'ye göre almış olduğun enflasyonu buraya ekliyorsun ve buradan aslında düşüyorsun.
İşte ama gerçekler?
Gerçekler acıdır.
Tamam.
Gerçeklerin ne olduğunu tabii ki sonuçta sen bir birey olarak gerçeklerde %120 enflasyonu yiyebilirsin. Çünkü, hı-hı, işte et oranı bu kadar artmıştır. Aynen, evet. Ama şimdi ona göre bakarsak hiçbir şeyin alttan kalkamayız. Bir şeyi çıpa atıp bakmamız lazım.
Çünkü
yani
bazen dolar indeksinde, yani dolar olarak...
Dolara bölebiliriz bu arada. Evet tabii ki.
Dolar olarak bakmak daha mı mantıklı peki?
Evet.
En azından.
Dolar enflasyonu düşeriz bu sefer. Dolar enflasyonu var ya.
Tamam, çok iyi. Hani bunu merak ediyordum.
İkisine de bakabiliriz. Yani hem dolara bakabiliriz, hem TL'ye bakabiliriz. Net büyümeyi de ikisini de enflasyondan arındırıp bakabiliriz diyebiliriz.
Hazır dövizdeyken şöyle de bir sorun var. Okey, 2023'te beklediğimiz kadar artmadı.
2024'te ne olacak mı diyorsun?
Fakat 2023 yine başından sonra düşündüğümüzde...
Çok arttı.
İyi bir artış var. Evet. 2024'te de ben bu artışın korunacağını, yani artmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dövizin arttığı ve dövize çok bağımlı olduğumuz gerçeğiyle... Yani biz herhangi teknolojik bir araç kullanıyorsak, tool kullanıyorsak da bu dolarla ödüyoruz.
Doğru.
Özellikle teknoloji şirketleri bütün altyapıları için, tabii, dolarla harcama yapıyorlar.
Cloud'dan tut hepsine kadar, hepsi dolar üstünden. Ya da marketing harcamalarının hepsini düşünebilirsin.
Yaşa. Ha, hele yurt dışına hizmet,
evet,
şey yapıyorsak. Evet,
Kaptarası, HubSpot'u vesairesi, Google'ı, Facebook'u hepsi.
Tabii ki. Peki ben bu döviz harcamaları yapan bir şirket olarak bundan en az etkilenmek için...
Döviz satmak lazım ya.
Haydi bakalım. Yine aynı konuya geldik.
Yine bu saçları niye tarıyoruz oluyor değil mi? Ama yani evet, döviz satamıyorum. Türkiye'deyim ve bütün altyapımı dolar ve yüksek enflasyon endeksledim. O zaman da çok satman lazım sevgili Umut. Hı hı. Aşırı satman lazım ki bunu döndürebilecek bir gelirin olsun. O zaman da satış süreçlerin mantıklı mı? Satış çemberin kısa mı? Hı hı. Fiyatlaman mantıklı mı? Gerçekten yenilebilir, yutulabilir bir ürünün var mı? Bir servisin var mı? İnsanları çok zorda bırakmayacak bir fiyatlaman var mı gibi daha böyle sofistike sorular devreye giriyor.
Peki bu işte gider ve maliyet kontrolü olarak düşündüğümüzde, yani diyelim ki ben o kadar da sandığım kadar işte cross sell upsell yapamadım. Yani yan satışlar, çapraz satışlar yapamadım diye. Biraz arttı sadece gelirlerim. Fakat giderlerim oldukça artmaya devam ediyor.
Giderlerin biraz arttıysa zaten sorun var.
Sorun var. Diyelim. Kemer daraltma gibi düşüneceğimiz zaman.
Köprüden önce son çıkışı nasıl yapalım diyorsun?
Nasıl yapmak lazım? Yani ben maliyeti nasıl kontrol etmeliyim ve yani neyden kısmalıyım önce?
Her zaman ve her zaman insandan kısılıyor önde. Yani bu işin aslında maalesef...
Neyden ne kadar kısacağımı nasıl aslında anlarım, onu merak ediyorum.
En büyük kalemlerin neler? En büyük kalemlerin her zaman insan kaynağı.
Evet,
%60'ı, %70'i insan kaynağı. Şimdi sen tutup da hosting'den kısamazsın yani. O zaten gelecek. Zaten o zaten geliri oranına geliyor. Yani gelirin ne geliyorsa o 3 aşağı 5 yukarı oranı tutturuyorsun. Hı-hı. Ama insan kaynağın aslında sabit bir gider. Sen bunu eğer ölçeklendiremiyorsan işini, o zaman demek ki insan kaynağında bir sorun var. Ya fazla almışsın.
Evet.
Ki fazla alman da çok mümkün. Çünkü ekonominin iyi olduğu dönemde her zaman ve her zaman insan kaynağının fazla alınmasını öneririz, hı-hı, ki oradaki çürük elmaları çok hızlı ele, ama işte çok büyük aşağı yukarı o ivmelenmeden devam etsin. Yani bu bir strateji sonuçta, ama zor dönemlerin işi bu değil maalesef. Zor dönemlerde üzülerek söylemek gerekirse ilk insan kaynağından başlıyorsun. Bu çok enteresandır. Bunu bu arada sadece Türkiye için düşünmeyelim. Bu İngiltere'de böyle, Kanada'da böyle. Sana demiştim yani dünya üzerindeki teknoloji şirketlerinin dertleri aslında hepsinde aynı. Sadece oranları farklı diyebilirim.
Evet, biz %65 konuşuyoruz. Onlar %8 konuşuyor.
Evet
gibi.
Ya da %10 ya da %15. Aynen. Bu arada İngiltere'de çok az değil. Tabii yani yaşadığımız enflasyon belki %30'lardadır. Hı-hı. Orada açıklanan %8. İlk insan kaynağını kesiyoruz. Bu, hı-hı, hep böyledir. İnsan kaynağında da aslında biraz optimizasyona gitmen gerekir. Hı-hı. Yani gerçekten bu kadar kuvvetli bir teknik ekibe ihtiyacın var mı? Hı-hı. O teknik ekibin ürettiği değeri gelire çevirebiliyor musun aynı yıl? Yani bu bir investment ya, bu bir yatırım ya. Sonuçta teknik ekibi alıyorsun. Bunlar bir ürün geliştiriyorlar. Hı-hı. O ürünün canlıya çıkma tarihi ne zaman abi? 3 sene sonra mı? 2 sene sonra mı? O ürüne yeni özellikler eklenecek ve ben onu gelire çevirebilecek miyim? Hı-hı. Buna biraz bakmak lazım.
Aslında biraz bütün hamleler pazarla getiri alakalı, odaklı olmaya başlıyor. Tabii yani okey, ben bunu yapacağım fakat bu bana ne kadar kazandıracak? Evet. Gelirlerim o kadar artmadı fakat giderlerim artmaya devam ediyor. Ama ben öyle bir iş üstündeyim ki dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Bu
gerçekten
fikrin. Ha, buna inanıyorum.
Okay.
Ve asla hız kesmek de istemiyorum. Ne işten çıkartmak istiyorum, ne bir sene sonra yayın almayı hedeflediğim ürünümü veya feature'ımı, özelliğini 3 yıl sonra, 2 yıl sonraya ertelemek istiyorum. Ya ben tam gaz devam etmek istiyorum. Bu da şunu doğuruyor. Ha, o zaman sen yatırım alacaksın baba.
Ya da çok ciddi bir nakit akışım var ve bunu sağlayabilecek altyapım var yani. O da olabilir.
Ha, bu da olabilir kesin.
Bir nakdin üstüne oturuyorsundur. Hı-hı. O nakdi kullanabilirsin tabii ki.
Yok şimdi dur, bir şeyin üstüne oturmuyorum.
Tamam.
Para ihtiyacım var. Bu tarz enflasyonist ortamda ve dövizin de sistematik olarak, yani sistematik denmez ona, lineer şekilde sürekli arttığı bir pazarda yatırım ne kadar etkileniyor? Neyden etkileniyor? Yani
ya bu bir ticaret sonuçta, hı-hı, sevgili Umut. Yani ondan bundan etkilenir demek amatör bir cevap olur ama, hı-hı, şuna bakıyor sonuçta yatırımcı. Ya ben her şeye baktığın gibi sen de bireysel yatırımlarına neye bakıyorsun? Dolar aldım ne kadar artacak? Altın aldım ne olacak? Yatırımcının gözünde de bir teknoloji yatırımı son tahlilde, yani bir geri dönüşümü olan bir yatırım ya. Hı hı. Aslında şuna bakıyor. Ben buna bu kadar dolar koydum. 5 sene sonra, 10 sene sonra neyse o yatırımın ömrü yatırımcının kafasında. Ortalama 7 sene falandır, 8 senedir. Nereye evriliyor? Bu iş ne kadar büyüyor? Pazarı ne kadar derin? Ekip ne kadar kuvvetli? Bu iş daha ne kadar büyüyebilir? Ve nasıl bir rakipleri var ve nasıl ayrışıyor gibi, hı hı, böyle çok sofistike bir listeyle karşına geliyor ya. İşte o listeye doğru cevap vermek lazım bence.
Okey, tamam. Çok da farklı bir şey yokmuş. Acaba böyle bir dönemde yatırım etkileniyor muyum, merak ediyordum.
Etkileniyor tabii ki. Yani şöyle, bu kadar Merkez Bankası'nın faizleri arttırdığı bir dönemde çok para yok sonuçta. Hı hı. Çok paran olmadığı dönemde de yatırımcının işe bakışı bir tık daha böyle, ne derler, daha incik cincik olmaya başlıyor.
Aynen öyle. Getir hesapladığı için ben bunu faize koysam.
Yani onu öyle bakmıyordur. Faize koyup da yapamaz bu fon olduğu için, ama şuna bakıyordur. Ya gerçekten bu iş ne kadar bana kazandırır? Bu şirketin ömrü ne olur? Bu süre zarfında tekrardan para ihtiyacı olur mu olmaz mı? Ya ben bu topa çıkıyorum ama gerçekten terste kalır mıyım kalmaz mıyım gibi, hı-hı, sorularla karşılaşıyorum. Çünkü bunu Covid döneminde yaşadık. Yani çok fazla yurt dışındaki turlarda tersine roundlar oldu. Aşağı roundlar oldu.
Aynen yani öyle. Birçok yani şey gibi konuşuyorduk ya zaten. Eğer son turun ile aynı değerlemeyi koruyorsan iyi gitmişsin.
Gayet iyiydin yani, evet.
Düşürmediysen, downround etmediysen.
Ama çok fazla şirkette downround oldu.
Son iki sorum var. Biri, peki ben bütün bu dalgalardan kurtulmak için ya da surf yapabilmek için, batmamak adına şey anlamında soruyorum. Benim kasamda param var. Şimdi az önce biraz daha sıkışık zamanları konuştuk. Şimdi kasamın kasamda param olduğu senaryoyu konuşmak
Nefes istiyorum. Alabiliyorsun en azından.
Nefesim var. Fakat herhangi bir şekilde bu dalgalı ortamda da batırmak istemiyorum kendimi. Ben nasıl finansal enstrümanlar, araçlar, işte hedging yöntemleri kullanacağım da bu parayı ya sabit tutacağım, değerini koruyacağım veya işte bir tık daha değerlendirebileceğim?
Bu çok zor bir soru. Çünkü şu, yani Türkiye gibi her zaman nereden ne çıkacağı belli olmayan ülkelerde, tamam mı, yani yarın başka bir şey olabilir. İşte geçen sene deprem konuşuyorduk. Aynen. Her şey, yani birçok noktada senin işlerin, farklı işler bir anda duruldu aslında. Çünkü
tabii ki canım.
O dönemde
ben kimse... 3 ay fatura kesmedim.
Evet, çünkü kimse o dönemde seninle konuşmak istemedi.
Tabii ki.
Tabii ki yani. Bence zor bir alan. Çünkü o alanda senin işin temelde o değil ya, o gemiyi yüzdürmek. Bir de üstüne farklı iterasyonlar koyduğunda, hatchleyeyim, işte onu yapayım, kaldıraçlar yapayım, o parayı batırma ihtimalini daha kısa sürebilir. Öyle söyleyeyim sana. Naçizane ne yapardım ben senin yerinde olsaydım? Param var. Doğru projeksiyonu yapayım. Evet. Doğru nakit akışı tahminlerimi yapayım. Ve bu paranın ne olduğunu merak edeyim. Yakıyorsam da dengeli yakayım ve gerçekten ne kadar yaktığımı günlük, haftalık, aylık takip edeyim. Hı-hı. Ve vermiş olduğum yakma sözünden de çıkmayayım. Yani abi bir anda bana telefon açıp ya biz ekiple Antalya'ya bir hafta kafa dinleme tatilini yapıyoruz, o da 2 milyon dediğin noktada o bütün hesap şaşıyor işte.
Tabii canım. Bir girişimci olarak benim en dikkat etmem gereken enflasyonist ortamda ne var abi?
Ticari alacaklar.
Tamam, çok haklısın.
Alacağım. Yani paran eriyor ya,
evet,
sonuçta.
Değil mi? Ne kadar alamazsan.
Evet, kestim, almıyorum, unuttum. Öyle bir zaten olmaması lazım. Enflasyonlu ortam, enflasyonlu ortam neyse o işin peşini bırakmaman lazım, evet. Ama son tahlilde ticari alacaklarına dikkat etmen lazım.
Çok iyiymiş, bak hoşuma gitti bu.
Ticari borçlarına bir tık şey yapabilirsin, dengeleyebiliriz.
Peki kendimi neyi telkin etmeliyim veya kendime...
Geçecek bunlar demelisin.
Neyi? Elbette canım. Ama kendime hangi soruları sormalıyım da zinde olmalıyım? Yani neye dikkat etmeliyimle aynı yere gibi geliyor ama şey başka bir yerden şey yapmaya çalışıyorum. Ya bu kadar... Kendine mutlaka şunu sormalısın.
Yani kendine şunu sormalısından ziyade işine inanmayan bir girişimcinin zaten bu işi yapma ihtimali yok.
Onu konuşmuyoruz.
Evet ama de. Çok da inanmamak lazım ya, yani evet, o kadar da tabulaştırmamak, o kadar da her şey. Dedin ya hani dünyayı değiştirecek formüllerim var.
Belki var.
Var ama bu dönemde girme en azından o formüllere.
Pekala.
O, yani bu dönemin işi o formül olmasın yani. Bu dönemin işi gerçekten ayakta kalmak olsun, dengeli büyümek olsun, çok uçuk kaçık hareketler yapmamak olsun. Hı hı. Böyle çok bir anda dünyayı değiştirebilecek yeni teknolojileri kafa takmamak olsun. Ama ne olsun biliyor musun abi? Ben gerçekten optimizasyonu nasıl yapabilirim? Bak AI diye bir şey girdi dünyamıza. Sen bu işle nasıl bunu embed edebilirsin? Hı. Ve bu insan kaynağını nasıl daha yönetebilirsin? Hı hı. İkincisi utilizasyon dediğimiz insan kaynağını daha nasıl verimli kullanabiliriz? Nasıl onları motive edebiliriz? Üçüncüsü, çünkü çok iyi maaşlar veremeyebilirsin ya da belli bir dengede tutabilirsin bunu. Ama bunu bir yerden de insanları mutlu edebilecek bir düzen tutman lazım. İnsanlar mutluysa ve buraya geldikleri zaman oh be geldik bak ne güzel bir ortamımız var dediği zaman tabii ki insanlar aşıktan ölecek hali yok yani, ama bunun bir dengesinin olması lazım diyorum. Ve bence en önemli bir nokta sevgili Umut, müşterini iyi tanımak bence. Hı. Yani müşteri geldi ve o müşteriyle uzun yıllarda çalışıyorsun. Diyelim ki yine müşteri ömrü. Buna da işte İngilizce'de lifetime value diyorlar ya, hani müşterinin ömrünü doğru hesaplamak. Hesabını boş ver abi ama şuna bak. Ya bu müşteriyle ben 3 yıldır çalışıyorum ama geçmiş 3 yıldan ziyade önümüzdeki 2 sene boyunca bu enflasyonist ortamda bu müşterinin beklentileri değişmenlik gösterecek. Hı-hı. Sen buna nasıl adapte olacaksın? Yani o müşteri segmentasyonunu doğru okuman lazım. O kohortu her bir çeyrekte bakıp ya bak ben bu müşterilerle çalışıyorum. Böyle bir ortam var. Ben bunlara daha nasıl iyi hizmetler verebilirim? Nasıl memnun edebilirim? Ve benden aldıkları hizmet, ürün neyse adamın kendi P&L'inde nasıl bir pozitif katma değer sunuyor? Bunu hesap etmemiz lazım. Ne satarsan sat.
Okay.
Yoksa telkin, evet yani kendimizi yerlere çek halimiz yok enflasyon var diye. Ki diyorum ya, yani gerçekten bu süre zarfında ayakta kalabilen girişimler zaten bence çelik zırhla kuşanmış,
değil mi,
girişimler olacaktır. Bayağı. Hatta bak 2000'li yıllarda ya da 2010'lu yılları düşün. Türkiye'deki teknoloji girişimleri ve girişimcileri çelik zırh vardı üzerlerinde. Hı hı. Türkiye ekonomisinden bağımsız inanılmaz iyi işler yapıyorlardı. Gerçekten öyle. Bak, hı-hı, yani Türkiye'de kriz olur, o olur, bu olur. Biz hep ne derdik? Abi ekonomi evet her ne kadar çalkantılı dönemden geçse de teknoloji şirketleri yarattığı değerle bir şekilde ayakta kalıyor diyorduk. Hala da ayakta kalıyor abi.
Ya buna katılıyorum ve o zırhlanma muhabbetimi çok çok sevdiğim bir analoji oluyor sanırım ya da hani çok sevdiğim bir örnek. Bu çünkü zırh giyiyoruz aslında biz sürekli
Evet.
zırhlanıyoruz. Her geçen ay,
Derin
her geçen
kalınlaşıyor
gün
yani.
derin kalınlaşıyor
Evet.
dediğin gibi. Sadece bir psikolojik açıdan bir tık
Zor.
sıkıntılı bir şey. Bütün girişimci arkadaşlarım adına konuşuyorum. Fakat işte seninle konuştukça da sanki okey ya bunlar çözülebilir dertler gibi de
Ya ben sana söyleyeyim.
hissettim.
Ali Hal abiyle biz Covid döneminde çalışıyorduk. Düşünebiliyor musun? Covid olmuş adamın işi transportasyon üzerine.
Volt Lines bu arada
Evet.
bilmeyenler için onun
Yani
kurucusu.
biz oturduk dedik ki Ali ne yapacağız dedik ya. Yani ne yap Ömer ne yapacağız? Ali ne yapacağız? Ve yani olmayacak bir şey ürettik. Yani olmayacak bir ürünü ürettik Ali ile. Modelledik yani. Token üstünden token alıyorsun ve o dönemde aslında araçlara pay as you go'la falan biniyorsun yani. Ya bir sıkıştığın zaman bir çözüm buluyorsun. Bulmak durumundasın zaten. Yani insanoğlu doğası gereği zaten oradan o cendereden çıkmak
Biz de
mecburiyetinde.
biraz deneyimliyiz Türkler olarak
Tabii
zaten.
ki öyleyiz yani. Hem de diğer Avrupa ülkelerine göre çok çok daha deneyimliyiz
Aynen
ve çok çok daha iyi kalibredeyiz diye çok net altını çizebilirim. Çünkü
öyle.
ben yurt dışında yaşıyorum. Yani işlerimin bir kısmı Türkiye'de, çoğu yurt dışında. Bir sürü yabancı girişimciyle çalışıyorum, görüşüyorum. Onları bu ortama soksak kaçarlar giderler bence yani. Bak net söylüyorum yani.
%100 katılıyorum. Zaten hani burası bence bütün eğer bir girişimciysen MBA'li oluyorsun Türkiye'de. Eğer bir şirket kurup
Yani MBA
onu
yapmak hiçbir kıymet harbiyesi yok yani. Gel Türkiye'de 2 sene yaşa.
aynen öyle görüyorum
Aynen.
ben de
Harvard
bunu.
Business'ı bitirmiş oluyorsun zaten.
Yani işte bunlar tabii işin şakası gibi ama
Evet.
kesinlikle bir gerçeklik payının olduğuna da eminim. Valla benim sorularım bu kadar.
Çok
Çok
teşekkür
teşekkür
ederim. Biraz
ederim
zorladın beni.
anlattığın için. Valla hiç zorlanmış gibi gözükmüyorum.
Bilmiyorum.
Yani işte sevgili dostlar burada işte Ömer'i yakalamışken şu da olabilir. Muç, benim böyle bir merakım da vardı ama sen sormadın diye olabilirsiniz.
Tabii.
Kendisine bu soruyu yönetebilirsiniz. İsterseniz aşağıda yorum yapın. Ben Ömer'e onu ulaştırırım ve cevap verdiririm. İsterseniz LinkedIn'i Ömer'in açıklama kısmında oradan ekleyip kendisine direkt mesajla
Tabii. Seve
sorabilirsiniz.
seve cevaplarız.
Eğer yani bir sonraki konu mutlaka bu olsun bunu da merak ediyorsunuz gibi bir şeyini düşünceniz de varsa onu da yorumlarda
Evet. Canlı bile
belirtin.
yapabiliriz. Hepsini açıyoruz.
Ha, hiç fena fikir değil.
Evet.
Belki öyle bir şey yaparız. Çok sağ olun izlediğiniz için. Abi çok teşekkür ederim
Abi ben teşekkür
geldiğin için.
ederim. Kahven de çok güzelmiş. Eline
Afiyet olsun.
sağlık.
Bir sonrakine görüşürüz.
Teşekkür ederim.
Hadi görüşürüz arkadaşlar.